Bismillahirrahmanirrahim. Kitabın adı Toplumsal Çöküş, Sorunlar ve Çözüm. Konu, aileler parçalanıyor, farkında mısınız? Aile, toplumun özü ve temelidir. İslam, evliliğe, aile kurumuna, aile bireyleri arasındaki ilişki ve bağlara büyük önem vermiş ve onları bir hayat nizamı olarak mükemmel bir şekilde düzenlemiştir. Allah ve Resulü'nün hükümleriyle kale gibi korumuş aile, huzur, saygı ve sevgiyi içinde barındırmış, her açıdan sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamıştır. Bugün kadın ve erkek ilişkilerindeki problemleri fıtrata uygun tedavi etmek, hem kadını hem de erkeği korumak, hayırlı nesilleri yetiştirmek ancak İslam'ın ortaya koyduğu içtimai nizam ile mümkündür. Bu nizamın ne kadar mükemmel olduğu, kadın ve erkek birlikteliğinden kaynaklanan sorunları en güzel şekilde nasıl çözdüğü 13 asırlık İslam tarihinde ispatlamıştır. Ancak Osmanlı Hilafet Devleti'nin kaldırılması ve Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte batılılaşma, modernleşme, çağdaşlaşma adına batıdan ithal edilerek alınan anayasa ve kanunlar hayatın akışını ve cehresini değiştirdi. Bu kanunlar baskılar, hapis cezaları ve idamlar ile Müslümanlar üzerinde cebren uygulandı. Batı ülkelerinde muhtelif mevzuatlar ithal edildi. Bütün bu değişikliklerin neticesi, etkilerini halen yaşaya geldiğimiz korkunç bir tahribat oldu ve toplum, esasını İslam'ın oluşturduğu değerlerinden yavaş yavaş uzaklaştırıldı. Aileye bakış değişti. Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı, sorunlar çoğaldı. İtibarını, saygınlığını, akrabalığını, dostluğunu, sevgisini ve merhametini yitirmiş birey yığınları oluşmaya başladı. Kapitalist ideolojinin ferdiyetçilik anlayışı yaygınlaştı. Planlı ve örgütlü bir şekilde film ve dizilerde aşk, arkadaşlık, ihanet, aldatma, yalnız kadınlar, babasız belirsiz çocuklar, kadın erkek eşitliği, kariyer ve zenginlik peşinde koşma, sosyete hayatı ve özgürlük gibi temalar üzerinde evlilik dışı, nikahsız birliktelikler, hatta şimdilerde eşcinsel ilişkiler normalleştirildi. Bu tür gayri ahlaki ilişkiler, sözde, sanatçılar, aktörler ve rol model haline getirilen figürler ve fenomenler tarafından kültür, sanat, çağdaşlık, modernite adı altında topluma pazarlandı. İnsani ve ahlaki yozlaşmanın sonucu olarak şiddet, taciz, zina, tecavüz ve çeşitli problemler katlanarak arttı. Toplumsal cinayet eşitliği ve LGBT sloganları üzerinden sapkın anlayışlar yaygınlaştırılmaya başladı. Alınan tüm tedbirlere, koruma kanunlarına, sığınma evlerine rağmen kadına karşı şiddet ve hatta cinayetler artarak devam etti. Büyük aile kavramı zamanla çekirdek aileye dönüşürken, yaklaşan tehlike ebeveynsiz ve çocuksuz aile modelleri haline gelmeye başladı. Bütün bunların neticesinde mutlu ve huzurlu yuvaların sayısı her geçen gün azalırken aile, hiç olmadığı kadar büyük ve yoğun bir tehditle karşı karşıya kaldı. A. Evlilik kurumuna yönelik saldırılar. Son 100 yılda Batı ve onların yerli işbirlikçileri aile, ahlak, namus, edep, haya, bekaret, eşe bağlılık, çocuk eğitimi gibi kavramlara topyekün savaş açtı. Evlinin önüne engeller konulurken, evlilik dışı ilişkilerin önü açıldı. Ülkemizde ve tüm dünyada evlilikler dramatik ölçüde azalırken, boşanmalar süratle arttı. Aile kurumuna yönelik saldırılar, küresel çapta, özellikle Müslüman toplumlar arasında sistematik bir kampanyaya dönüştü. Evlilik sorumluluğunun kaybolması. Aile, erkek ve kadının birlikte bir hayatı paylaştığı, fıtri içgüdüsel ihtiyaçlarını meşru ölçülerde karşıladıkları, gelecek nesillerin yetiştirilmesini sağlandığı yer, sevgi, huzur ve merhametin merkezidir. Nikah, birbirine dayanık olan, birbirini dengeleyen ve destekleyen, tamamlayan erkek ve kadının birlikteliğidir. Ortak sorumluluğudur. Ancak bugün bu sorumluluk bilinci, şer odaklarını planlı saldırıları neticesinde zayıflamıştır. Evlilik, boşanma, nafaka ve mirasa ilişkin şer'i hükümlerin batıdan ithal kanunlar ile yürürlükten kaldırılması, kadına ve erkeğe bakışta, bunların görev ve sorumluluklarında, evlenme ve boşanma koşulları ve hükümlerinde onarılması zor, büyük sorunları beraberinde getirdi. Böylece ekini ve nesli yok eden planlar, aile kurumunda çok ciddi tahribatlara neden oldu. Evlilik yük olarak gösterildi. Evlilik dışı ilişkiler, fuhuş, zina ve benzeri sapkınlıklar teşvik edildi. Bunların yayılması için her türlü zemin hazırlandı. Tek başına yaşam özendirildi. Okul, iş, askerlik gibi nedenler ve dünyevileşme ile birlikte evlilikte yaşanan olumsuz örnekler, gençlerin evlilik sorumluluğundan kaçmasına neden oldu. Dünya nimetleri ve yalan vaatlerle kadını ve erkeği kandırmaya başaranlar, ailenin kilit taşı olan kadının kişiliğini değil dişiliğini ön plana çıkardı. Özgür ve güçlü olmanın önünde baba, koca ve kardeşi engel gösterilirken güzelliğinin, kariyerinin önünde engel olarak da çocukları gösterdi. Sermaye sahipleri için kadın, iş hayatına girdiğinde işçi açığı kapanacak, maliyetler düşecek, işverenin eli güçlenecek ve hem üretim hem de tüketim artacaktı. Bunun için kadına asla değer vermeyen kapitalizm, kadın erkek eşitliği, dünyaya kadınlar kurtaracak, kadınlara özgürlük, kadın hakları, pozitif ayrımcılık gibi sloganlarla kadını, sözde, kölelikten ve baskıdan kurtarmaya vaat etti. Özgürlükler fikri kadınları olduğu gibi erkekleri de etkiledi. Ailesine karşı sorumluluğunu yerine getirmeyen erkekler, her türlü gayrimeşru işleri yaparken eşine de zulmetti. Her insanın istediği gibi yaşadığı, kadın ve erkeğin birbirinin otorite ve sorumluluğuna girmediği bu anlayış ve hayat tarzı, ilk anda cazip gibi görünse de hem fertleri hem de toplumu mutsuz etti ve toplumun temeli olan aile yuvasına büyük zarar verdi. Böylece eğitim görmüş, geliri olan ancak evlenmeyen, ağır hayat şartları altında tek başına ezilen, yalnızlaşan, depresyon haplarına mahkum, cinselliği sömürülen, intihar eden, alkol ve uyuşturucu kullanımı hayli yüksek kadınlar ve erkekler bu uygulamaların doğal bir sonucu olarak çoğaldı. Türkiye İstatistik Kurumları'nın rakamlarına göre 2014 yılında %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2021 yılında %18,9'a yükseldi. Yani yalnız yaşayanların insanların sayısı 5 milyonu buldu. Sadece 2021 yılında yaklaşık 500,000 kişi yalnız yaşama kararı aldı. Eşinden ayrılmış ve çocukları ile yaşayan anne ve babadan oluşan hane halkı %10 ile 2,500,000 kişiye ulaştı. Örnek ve model alınan bazı batılı ülkelerde nikahsız birliktelikler, nikahlı birliktelikleri geçti. İngiltere'de yalnız yaşayan gençlerin yaşlılardan daha fazla olduğu tespit edildi. İngiltere'de 67 milyon nüfusun yaklaşık 10 milyonu yalnızlığı tercih etti. İngiltere'den sonra Japonya'da da yalnız yaşayan insanlar intihar etmesin diye Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. İnsanlar evlilik sorumluluğuna uzaklaştıkça aileden uzaklaşmış oldu. Bunun neticesi olarak batılı ülkelerde intihardan ölenlerin sayısı COVID-19 salgınından ölenlerden çok daha fazla oldu. Tüm tedbirlere rağmen özgürlüklerin sınırsız, kadın ve erkeklerin en mutlu olduğu iddia edilen Finlandiya, Danimarka, İsveç, ABD gibi ülkelerde en yüksek intihar vakaları yaşandı. Zira batılı anlayışta mutluluk maddidir ve her istediği maddeyi, ihtiyacı, hazzı satın alabilme gücü olanların mutlu olduğu varsayılır. En yüksek intihar oranlarının en mutlu ülkelerde olması dikkat çekici bir çelişkidir ve bu çelişkinin izah edilememesi, bu mutluluk tanımının ne denli yanlış olduğunun en açık ispatlarından biridir. Evlilik dışı ilişkinin normalleşmesi. İslam, erkekle kadın arasında ilişkileri mükemmel bir şekilde düzenlemiş, bu sayede her ikisine adil ve fıtrata uygun vazifeler ve sorumluluklar vermiştir. Evlilik akdi, bu ilişkinin meşruiyetinin tek yoludur. İnsanlık tarihi boyunca ve tüm din ve kültürlerde de böyle olmuş, bu çerçeve dışında her türlü ilişki gayrimeşru kabul edilmiştir. Tarih boyunca evlilik dışı ilişki kavramı, zina olarak tanımlanıp kınanmıştır. Zina, Allah'ın lanetlediği, yuvaların yıkılmasına, toplumların ifsad olmasına sebep olan çirkin bir suç, büyük bir günahtır. Bütün dinlerde yasaklanmıştır. İslam, bu günah için caydırıcı cezalar belirlemiş ve uygulamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala birçok günah için yapmayın, işlemeyin buyururken, zina için yaklaşmayın buyurarak bizleri büyük bir cürüm olan zina suçuna karşı uyarmıştır. Türk Ceza Kanunu 440 ve 441. maddelerine göre zina, basit bir suç ve boşanmalar için bir gerekçeydi. Bu kanunlara rağmen fuhuş evleri resmi olarak açılmakta ve bu fuhuş yerlerinden devlet vergi tahsil etmekteydi. Anayasa Mahkemesi, zina suçu için kadına farklı erkeğe farklı cezalar öngören Türk Ceza Kanunu 440 ve 441. maddeyi eşitlik ilkesine aykırılıkları gerekçesiyle 1996 ila 1998 yıllarında iptal etti. Böylece zina hem suç kapsamından hem de boşanmalar için bir gerekçe olmaktan çıkarılmış oldu. Bu kararlar toplumda büyük tepkilere neden oldu. 2004 yılında Avrupa Birliği müzakereleri başlayınca AK Parti, çözüm vaat ettiği zina suçunun Türk Ceza Kanunu'na yeniden girmemesini istedi. Türk Ceza Kanun reformu görüşülürken kamuoyundan gelen bütün çağrılara ve ikazlara rağmen ABD'ye tam üyelik müzakerelerini geçişi etkileyebileceği düşüncesiyle zinayı yasaklama çalışmaları durduruldu. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Şubat 2018'de Avrupa Birliği'nin talepleri doğrultusunda zinanın suç kapsamından çıkarıldığını ve bunun yanlış olduğunu söyledi. Ancak bu yanlıştan dönmek için de somut hiçbir adım atılmadı. Batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de zina 25 yıldır suç değil. İşte bu kanunlar nedeniyle yüzlerce insan eşinin kendisini aldattığını bildiği halde boşanamadı. Hatta bu rezilliği ifşa eden kimi taraflar rezilliği mahremiyet olarak tanımlayan bazı davalarda zalimce mahkum edildi. Böylelikle kadınların satılmasını ve vergi alınmasını kanun ile yasallaştıran devlet yine resmi olarak verdiği aile cüzdanıyla evlenen eşlerin bu rezilliği yapmalarını kanun yoluyla korumuş ve ailenin temeline bir dinamit daha koymuş oldu. Günümüzde dünya genelinde 42 milyonun üzerinde fuhuş bataklığında çalıştırılan kadın olduğunu belirtilirken bu rakam Türkiye'de 150 bini aşmış olduğu tahmin edilmektedir. Filipinler, Tayland, Brezilya, Doğu Avrupa gibi birçok ülkede çocuk istismarı ve fuhuş korkunç rakamlara ulaşmış durumda. Sadece Tayland'da 250 bin kadının fuhuş batağına saplandığı ve bunların çoğunun 18 yaşından küçük olduğu belirtiliyor. Ülkemizde de yapılan araştırmalara göre 12 ila 15 yaşlarında binlerce genç kız maalesef fuhuşta çalıştırılıyor. Bu iğrenç ve vahim durum karşısında zinanın bir hak olduğunu savunan 200'lü kadın hakları savunucuları, adım atması gereken yetkililer ve siyasiler DC şeytan misali, kapitalizmin kirli tuzağından heder edilen kadın ve çocuklar için tek bir kelime dahi etmiyorlar. Çünkü ölçü aldıkları kapitalizm için önemli olan menfaattir. Vergisi verilen ve ruhsatlı olan her türlü iğrenç iş meşrudur. Boşanma oranlarının artması. Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2001 yılında 544.342, 2021 yılında 561.710 evlilik yapıldı. Yani 20 yılda evlilik sayısında çok büyük bir değişim yaşanmadı. Her türlü şer plana, olumsuz örneklere, hayatın sıkıntılarına rağmen insanların bir kısmı mutlu olmak için evleniyor. Her yıl ilk evlenme yaşı artsa da yaşam memnuniyeti araştırması 2021 sonuçlarına göre kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %67,6 gibi yüksek bir orana sahip. Ancak boşanma oranlarında büyük bir değişim yaşandı. 2001 yılında 91.994, 2021 yılında ise 174.085 boşanma oldu. Yani 20 yılda boşanma oranları %89 arttı. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2021 yılında 174.085 çift boşanırken 165.937 çocuk da anne ve babasından uzaklaştırıldı. Yapılan araştırmalara göre parçalanmış ailede yetişen çocukların %60,6'sı suça karışmakta, suça karışan çocukların büyük bir kısmının babadan, bazılarının ise anneden uzak şekilde büyüdüğü tespit edilmektedir. Üvey anne baba, koruyucu aile veya akraba yanında yetiştirilen çocuklarda suça bulaşma oranı ise %46'yı bulmaktadır. Dünya geneline baktığımızda da özellikle batılı ülkelerde her ne kadar evlilikler çok olsa da boşanmalar artmaktadır. Tam evliliklerde boşanma oranları Lüksemburg'da %87, İspanya'da %65, Fransa'da %55, Rusya'da %51, ABD'de %46 gibi korkunç rakamlara ulaşmış durumdadır. Rusya'da bir ayda boşanan çift sayısı ortalama 50 bin oluyor. Amerika'da bu rakamlar daha fazlayken Danimarka, Litvanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde de rakamlar çok yüksek boyutlardadır. B. LGBT ve toplumsal cinsiyet eşitliği tehlikesi. Sömürgeci Batı dünyasının hedefi, aileyi yıkmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBT gibi büyük sapkınlıkları yaygınlaştırmaktı. Aileden uzak bireyler, günübirlik ilişkilerle meşgul olan, her türlü sapık ilişkiyi meşrulaştıran, cinsiyete ilişkin hiçbir ayrımı gözetmeyen, doğurganlığı olmayan ve kendi ifadeleriyle cinsiyetsiz bir toplum olacaktı. Bu yüzden 20 yıllık planlar yaptılar. Büyük sermayeler ile bu planları desteklediler. Medyada, okullarda, kamu kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini anlattılar. Sokaklar, meydanlar, ekranlar toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, saygı duyanlarla dolduruldu. İnsanları süslü yalanlar, algı operasyonları ile bu iğrenç planı kabule yönlendirdiler. Toplumsal cinsiyet eşitliği düşüncesinin arka planı. Cinsiyet kavramı, bilindik manasıyla sadece erkek ve kadını ifade eder. Başka bir ifadeyle cinsiyet aslında biyolojik cinsiyettir. Fakat Batı ülkelerindeki son düzenlemelerde birlikte bu kavram, biyolojik değil sosyal olarak tanımlanarak korkunç bir kaosun önü açıldı. Buna göre artık sadece erkek ve kadından ibaret iki cinsiyet değil, çok daha fazla cinsiyet olduğu, bunun da kişinin kendisini nasıl hissettiğine bağlı olduğu ve tüm bu cinsiyetlerin eşit olduğu iddia edildi. İşte toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı buradan doğmuştur ve Türkiye'de de genel olarak İstanbul Sözleşmesi ile gündeme gelmiş bir ifsat projesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, eşcinsellik, erkek erkeğe, kadın kadına ilişki vesaire her türden cinsel sapıklıkların meşru görülmesi ve yasalarla korunmasıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, erkek ve kadın ayrımını gösteren her ne varsa bunun cinsiyet eşitliğine aykırı olduğunu, cinsiyetsizliğin bir insan hakkı olduğunu ve yasalarla korunması gerektiğini, erkek, kadın gibi cinsiyetlerin toplum tarafından dayatıldığını ve cinsiyet tercihlerinin çocukluğundan itibaren kişinin özgür bırakılması suretiyle kendisi tarafından etkilenmeksizin yapılması gerektiğini savunmaktadır. Yine cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği, her türlü gayri meşru eylemlerin önündeki ön yargı, töre, gelenek ya da İslami görüş adına ne varsa hepsinin kökünden kazınmasının gerektiği düşüncesine sahiptir. Bu zihniyete göre toplumda kız ve erkek ayrımını ifade eden her şey kaldırılmalıdır. Bilim adamı, devlet adamı gibi ifadeler, kız ve erkek çocuklar için ayrı olarak üretilen oyuncaklar, hatta trafik işaretlerindeki figürlere kadar her şey değiştirilmeli ve cinsiyet eşitliğine uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. Bu yüzden dizilerden çizgi filmlere, oyuncaklardan elbiselere, erkek kadın tuvaletlerdeki ayrıma kadar her şeyde değişikliği savunmaktadırlar. Eşcinselliğin ve LGBT olarak bilinen eşcinsel hareketin meşru hale gelmesi ve işlenen bu cürmün yasalarla güvence altına alınması cinsiyet eşitliği anlayışının bir neticesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ağzına sakız edenlerin öncelikle düşmanları, kadınları koruyan baba, koca, kardeş ve çocuklarıdır. 2005 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi'nin temelleri atılırken birçok çalışmayla bu proje reklam edildi, desteklendi ve her alanda yaygınlaştırıldı. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nin Geliştirilmesi Teknik Desteği Projesi, ETCEP ile binlerce öğrenciye cinsiyet eşitliği anlatıldı. Erkeklere, kızlara ait etkinlikler, kızlara ise erkeklere ait etkinlikler yaptırıldı. Belediyelerden, üniversitelere kadar her yerde reklamlar yapıldı. Yüzlerce tez yazıldı, kitaplar basıldı. İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı kanun ve diğer bütün uluslararası şer planlar cinsiyet eşitliği fitnesini merkeze aldı. Kısacası toplumda farklı vesilelerle ve şer usluplarla toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının ve uygulamaların normalleştirilmesi amaçlandı. İnsanın, erkek ve kadın olarak yaratıldığını reddeden zihniyetin, kadın-erkek eşitliği veya toplumsal cinsiyet eşitliği söylemleri, insan fıtratına kesinlikle aykırıdır ve İslam nizamının asla kabul etmeyeceği bir ifsat projesidir. Zira Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adına kullanarak birbirinizde dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Toplumun her kesimine ulaştırmak için, başta Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlar, onlarca devlet, büyükelçilikler, çeşitli il ve ilçe belediyeleri, Soros, Rockefeller, Ford gibi vakıflar, birçok üniversite, UNESCO, TÜSİAD ve bunların yanında köklü sanayi kuruluşları ve yurt dışı finansmanları örgütleri gibi kapitalizmin tüm katmanları bu şer projesine destek veriyor. Kuruluş olarak da en çok yardım Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den geliyor. Bu projenin yaygınlaşması için toplumsal cinsiyet eşitliği hibe programı kapsamında birçok kurum, vakıf, dernek ve platformda yüksek meblağlarla hibeler ve mali destekler sağlanıyor. adında LGBT geçen 22 derneğe sadece son 5 yılda tam 20 milyon dolar aktarıldı. İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre 2022 yılı itibariyle Türkiye'de adında ve amacında LGBT kavramı geçen kayıtlı 29 dernek bulunmakta. Bu derneklerden 22'sinin %95 gelirleri küresel fonlar ve yabancı ülkelerden karşılanmaktadır. Toplum ve aile kurumuna olumsuz etkileri. Batıda ve onlara tabi olan toplumlarda doğal olarak aile kurumu çöktü. Nesiller azaldı, insani, ahlaki, ruhi kıymetler neredeyse bitme noktasına geldi. Bedensel ve ruhsal birçok hastalıklar ortaya çıktı. HIV virüsü, hepatit B ve C gibi ölümcül hastalıklar artış gösterdi. Malum olduğu üzere AIDS, edinilmiş bağışıklık sistemi bozukluğu olarak bilinen hastalık, GRID, Gay Related Immune Disorder, yani eşcinsellikle ilişki bağışıklık sistemi bozukluğu hastalığı olarak tespit edildiği halde eşcinsellik yanlısı lobilerin baskısıyla ismi değiştirildi. Birçok batı ülkesinde insanlar hem kadın hem de erkek onurunu, şerefini, namusunu yerle bir eden bir hayat yaşamaya başladı. Gayrimeşru ilişki anlayışının engellenmesine yönelik her bir söylem ve eylem, insan hakları ihlali olarak algılandı. Özetle insanlık, ilahi emir ve yasaklardan uzak durmanın bedelini ödemeye devam ediyor. Tüm bu şer planlar maalesef ülkemizde de aile ve toplum üzerinde ciddi olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Lanetlenmiş kavmi taklit eden onursuzlar, onur yürüyüşü adı altında şehirlerde gösteriler düzenlenmekte, Allah'a, Resulüne ve müminlere meydan okurcasına "Bize alışın, gitmiyoruz, buradayız" şeklinde naralar atmaktadır. Dünya Kadınlar Günü'nde sokağa çıkan kadınlar, "Bizi değil, evlendirme dairelerini kapatın, namus mu, kirletmeden duramam" gibi burada zikretmeye haya ettiğimiz pankartlar ve sloganlarla eylemler yapıyor. Öte yandan eşcinsel dernekler açılarak insanların büyük tepki verdiği bu sapkınlıklar toplumda normalleştirilmeye veya en azından saygı duyulmaya gereken bir tercih olarak benimsetilmeye çalışılıyor. Erkekler kadınlara, kadınlar ise erkeklere benzemeye başladı. Erkeklerin çalıştığı işlerde çalışan, para kazanan, pantolon ve ceket giyen, evi tek başına idare eden, dışarıda daha çok zaman geçiren özgür kadınlar çoğalırken, aynı şekilde bakımlı, rengarenk elbise giyen, modaya önem veren, kadınların eline bakan erkekler de çoğaldı. Yuvalar yıkıldıkça kapitalizm kazandı. Cinsiyet eşitliği yayıldıkça feminist derneklerin kasaları doldu. Tabii ki tüm bunlar ailenin yıkılmasına, toplumun ifsadına sebebiyet veren tehlikeli bir projenin iz düşümleri olarak karşımıza durmaktadır. C. SEDAW 6284 sayılı kanun ve pratik uygulamalar. SEDAW, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi uluslararası sözleşmesi. 6284 sayılı kanun ve diğer tüm batı kaynaklı şer projelerinin hedefinde ailenin ortadan kaldırılması, nesillerin yok edilmesi, nüfuzunun azaltılması, kapitalizmin tüketim çarkına hizmet edecek bireylerin çoğaltılması ve bunların önünde duran din, ahlak, gelenek gibi bütün değerlerin yok edilmesi vardır. Bu ve benzeri kanun ve uygulamalar, insanlığı ifsad planının en şerli bileşenleridir. Batıdan ithal medeni kanun aileye vurulan ilk darbeydi, ancak bununla yetinilmedi. Zaman içerisinde batılı kapitalistlerin ortaya çıkardığı uluslararası anlaşma ve kararların tamamı, sorgulanmaksızın, halkın kültürüyle uyumlu olup olmadığına bakılmaksızın kabul edildi ve derhal uygulandı. Kuşkusuz bu anlaşma ve kararların en tehlikesi, 1974 yılında imzaya açılan ve 1981 yılında yürürlüğe giren kadına karşı her türlü ayrımcılığın yok edilmesi sözleşmesi, SEDAW'dır. Türkiye bu anlaşmayı 1985 yılında imzaladı ve iç hukuktaki kanun ve mevzuatlar da bu sözleşme gereğince değiştirildi. İstanbul Sözleşmesi bir örf, gelenek ve din adına bütün değerlerin kökünü kazımayı ve cinsel yönelim özgürlüğünü hedef edinen SEDAW, bugün binlerce süresiz nafaka ödeyen erkeğin, genç yaşta evlendiği için cezaevlerinde eş ve çocuklarından ayrı bırakılan babanın, kadın erkek eşitliği ile yuvalardaki huzursuzluğun, toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal eylem planları ile eşcinselliğin dayanağıdır. Medeni Kanun, SEDAW ile birlikte Birleşik Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, OECD, AGİT gibi kuruluşların sözleşme, karar ve tavsiyeleri esas alınarak aile ile ilgili kararlar ve hükümlerde değişiklikler yapıldı. Aile yapısına en büyük darbeyi vurmak ve yok etmek için yeni bir şer projesi hazırlandı. Aileyi yok etmek için hazırlanan ve tüm dünyada uygulamaya koyulan bu proje İstanbul Sözleşmesi'ydi. Bu sözleşmenin gereği olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6284 sayılı kanun hızlıca kabul edildi ve uygulamaya konuldu. Aile, nesil ve toplumu ifsad eden bu sözleşme 1 Ağustos 2014 yılında yürürlüğe girdi. Ve her kesimden gelen tepkilerden sonra 20 Mart 2021 tarihinde Türkiye sözleşmeden çekildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme oldu ancak bu sözleşmenin uygulanması için çıkarılan kanunlar, genelge ve tüzükler ise değiştirilmedi. Aile Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı uygulamalar durdurulmadı. Aksine her yönüyle uygulanmaya devam etti. Yani sözleşmeden çekilme oldu ancak uygulamada değişiklik olmadı. Erken yaşta evlilik mağdurları ve evden uzaklaştırılan babalar. 18 yaşına girmemiş bir kız ile evlenen her yaştaki erkek ve bu kızların babaları, değiştirilen Türk Ceza Kanunu'na göre yargılanmakta ve ağır hapis cezaları ile cezalandırılmaktadır. Aileler arasında nikah kıyarak evlenen binlerce eş baba evlendikten 8 ile 10 yıl sonra çalışan mahkeme kararları ile cezaevlerine atılmaktadır. Üstelik bu eşler önce şer'i nikahla, sonra 18 yaşına doldurduklarında resmi nikahla nikahlandıkları halde kanunlara göre suç işlemiş olmaktadırlar. Aileleri bu evliliğe rıza gösterdiği, kimse şikayetçi olmadığı halde resmi evlenme yaşından erken evlendiğinden dolayı binlerce baba ve eş 5 ila 15 yıl arasında değişen cezalar ile ağır şekilde cezalandırılmaktadır. Babalar ömrünün baharını zindanlarda, kadınlar cezaevi yollarında geçirirken binlerce çocuk gözleri yaşlı olarak babalarını beklemektedir. Bu durumda olan kişi sayısının 3 ila 8 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir. Menfaatleri gereği ve ittifak ettikleri her konuda köklü değişikliklere giden, hatta anayasayı bile değiştiren partiler, binlerce mazlum için bir türlü harekete geçmiyor. Mağdur ailelerin kapılarını çaldığı etkili, yetkili insanlar, sözde, kadın hakları savunucuları, feminist dernekler ve batılı kafirlerin hışmına uğramak istemeyen siyasiler, üç maymun oynuyor. Bu kanunların altında imzası olan hükümet ise bütün bu mağduriyetlere rağmen hala düzenleme yapma sözüyle insanları oyalıyor. 6284 sayılı kanun, siyasi partiler ve devletin sorumluluğu. 2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için 8 Mart 2012'de resmi olarak kanunlaşan ve 18 Ocak 2013 tarihinde 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun yürürlüğe girdi. Kanun ile koruyucu ve önleyici tedbir kararları, şiddeti izleme ve önleme merkezlerinin kurulması, korunan kişiye geçici maddi yardım yapılması şeklinde hükümlere yer verildi. Bu yasanın en tehlikeli ve yıkıcı bölümü şüphesiz kadının beyanı esastır, maddesidir. Şer'i ve mer'i, yürürlükteki tüm hukuk metinlerinin en temel ilkesi olan bir suç kesin delillerle ispat edilene kadar herkes masumdur ilkesi ortadan kaldırılarak suça ilişkin herhangi bir delil olmaksızın kadının beyanı esastır anlayışı getirildi. Erkek ne derse desin, olay gerçek veya yalan olsun fark etmeksizin kadının beyanı esas olarak kabul edildi. Bu yasal düzenlemeler ile her yıl ortalama 500 bin erkek evinden uzaklaştırıldı ve bir kısmı da tutuklandı. Bu yürürlüğe girmeden koruma altına alınan kadın ve evden uzaklaştıran erkeklere ilişkin dava sayısı 2006 yılında 4884, sözleşmenin imzalandığı 2011 yılında 57678, 2018 yılında 358499, son yıllarda ise ortalama 500 bine ulaştı. Yani 10 yılda 10 kat artarak evden uzaklaştırmalar çoğaldı. Yüz binlerce erkeğin eşinden, evinden uzaklaştırılması doğal olarak evlenme oranlarının azalmasına, kavga ve yaralamaların artmasına, boşanma oranlarının rekor üstüne rekor kırarak 2021 yılında 174.085 gibi korkunç rakamlara ulaşmasına sebep oldu. Yine bu kanun ile küçük bir alacak borç anlaşmazlıklarında bile arabuluculuk anlayışını uygulayan devlet, aile yıkılırken eşler arasında arabuluculuğu suç haline getirdi. Erkeklerin çoğu fiziki şiddet dışında psikolojik, manevi, ekonomik baskı uygulamak gibi nedenlerle evden uzaklaştırıldı. Kocasından şikayetçi olan her kadının beyanını esas alan merciler, sonradan pişman olup şikayetini geri çekmek istediğinde ise kadının beyanını kabul etmedi. Bu yasayla gerçekten suçlu olanlar dışında sırf kadının beyanıyla birçok masum erkek cezalandırıldı. Evden uzaklaştırılan babaların onuru çiğnendi, ruh hali bozuldu. alkol ve benzeri alışkanlıkların da etkisiyle bu kişiler eş ve çocuklarına zarar verdi. Kadın cinayetleri ve şiddet olayları her yıl ciddi oranlarda arttı. 2021 yılında 300 kadın öldürülürken 268.817 kadına yönelik şiddet hadisesi yaşandı. Kadına yönelik şiddet ve cinayet rakamları dünya genelinde artarak devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde her 3 kadından biri hayatı boyunca en az bir kere şiddete maruz kalıyor. Yani dünyada 736 milyon kadın şiddete uğruyor. Koronavirüs döneminde kadına yönelik şiddetin 5 kat arttığı belirtiliyor. Bir yılda Amerika'da 1000, Fransa'da 600, Almanya'da 380 kadın öldürülüyor. ABD'de bir dakikada yaklaşık 24 kadın fiziksel şiddete, her 73 saniyede bir kişi cinsel istismar ya da tacize maruz bırakılırken her 6 kadından biri tecavüze uğruyor. İngiltere'de ONS'a göre 4 milyon 900 bin kadın hayatlarında en az bir kez cinsel saldırıya uğradıklarını söylüyor. İngiltere'de bir yılda ortalama 50 bin kadın tecavüze uğruyor. Birleşmiş Milletler İngiltere Kadın Birimine göre 18 ila 24 yaş grubundaki kadınların %97'si kamusal alanda tacize uğruyor. İtalyan Milli İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakamlarda ülkedeki kadınların yarısının cinsel şiddete maruz kaldığı belirtiliyor. Federal Emniyet Dairesi'nin raporuna göre ise Almanya'da 2019 yılında toplam 141.792 şiddet vakasının %81'i kadınlardan oluşuyor. 6.284 sayılı kanunun yönetmeliğinin 40 ve 41. maddelerinde medyanın kadına şiddet ile ilgili yayın yapma zorunluluğu, STK'ların bu konuya gündemleştirmeleri ve devlet ile özel eğitim kurumlarının toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında faaliyet yürütmeleri hükmü getirildi. İşte temeli aileyi yok etmeye dayalı bu kanunun meydana getirdiği acı sonuçların mesulü öncelikle iktidardır. Diğer siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve herkes bu konuda acil adımlar atılmalı ve vahim gidişata engel olunmalıdır. D. Aile İslam ile nasıl korunacak? İslam kadın ve erkek için vakaya ve fıtrata uygun hükümler koymuştur. Ailede ancak eşler beraberce taşın altına ellerini koyarlarsa sorunları aşmak kolaylaşır ve zorluklara daha başarılı mücadele edebilir. İnsanlığın yaşadığı bu içtimai ve diğer sorunlardan kurtulabilmesinin yolu, onu yaratan Rabbinin hükmü olan İslam'a sımsıkı sarılmasıdır. Tabii ki bu sadece bireylerin, ailelerin yapabileceği bir şey değil, topyekun uygulanması gereken bir sistemdir. Evlilikte eşlerin rolleri ve karşılıklı sorumlulukları. İslam, insan olmaları vasfıyla hem erkek hem de kadın için genel hükümler koymuştur. İman etmek, salih amel işlemek, namaz kılmak, zekat vermek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, yalan söylememek, içki içmemek, zina yapmamak ve benzerleri hükümleri kadın ve erkek için ayrım yapmaksızın farz veya haram kılmıştır. Bununla birlikte fıtratları ve vakalarına uygun olarak sadece erkeğe ya da sadece kadınlara ait hükümler de koymuş ve ailede erkeğin rolünü belirlediği gibi kadının rolünü de belirlemiştir. Çalışma, evin ihtiyaçlarını karşılama, hanımını düşmandan, açlıktan, soğuktan, hastalıktan, yaşamın her türlü sert ve katı koşullarından koruma, hayatıyla ilgili tüm işleri sevk idare etmeye ilişkin görevleri ve yine cihadı erkeğe farz kılmıştır. Allah-u Teala dünyada mümin erkeklere en önemli emanet olarak hanımlarını emanet etmiştir. İslam, kadını hem evinde hem de genel hayatta koruma altına almıştır. Kadınların mülk sahibi olma, servetini dilediği şekilde kullanma, kendi iradesiyle isteyerek evlenme, erkekler gibi eğitimden yararlanma, meşru ölçülerde çalışma, mirastan pay alma ve benzeri gibi hakları dünyanın hiçbir yerinde kadına ait bu tarz hakları olmadığı 14 asır öncesinde vermiştir. Kadını bir anne ve evinin eğitimcisi olarak öne çıkarmıştır. Bununla birlikte ev işleri, doğum, süt emzirme, çocuğun bakımı gibi hususlarda kadına ait birçok özel hükümler getirmiştir. Haram olmayan işlerde de baba ve eşine itaat etmesini kadına emretmiştir. Genel hayatta kadın ile erkek arasında vaki olan ilişkiyi meşru ölçülerle yardımlaşmaya bağlamış, böylelikle İslam tarihinde kadın evinin terbiyecisi, çocuklarının eğitimcisi, alime, siyasetçi, iş kadını, fakih ve toplumun inşası ve korunmasında önemli bir aktör olmuştur. İslam aile bireylerinin rollerini birleştirmiş, sınırlarını ve sorumluluklar bilincini akidesiyle bağ kurarak somutlaştırmış, aile bireylerine hissedilir neticelere ulaşmasını sağlamıştır. İslam'da aile bireyleri arasındaki ilişkilerde güvenin bina edilmesini sağlayan en güzel esas, insanın karı koca, çocuk ebeveyn veya bütün aile arasındaki ilişkilerini Allah subhanahu ve ta'ala'nın rızası için devam ettirmesidir. Bunları Allah'ın emirlerine uygun olarak yerine getirmek önemli bir İslami görevdir. Erkeğin karısına iyi ve adil davranması, onu en iyi şekilde koruyup kollaması, kadının ise kocasına itaat ederek ve kocasını evin karar vereni olarak görüp onu memnun etmeye çalışması, yuvanın korunmasıdır. Her konuda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da örneğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en iyi aile reisiydi. Ehline karşı yumuşak huyluydu ama aynı zamanda onları cehennem ateşinden korumaya çalışan bir eşti. Hanımlarıyla oturup sohbet ediyor, onları yetiştiriyor, hal hatırlarını soruyor, şakalaşıyor, hanımlarının düşünce ve fikirlerine her zaman önem veriyor ve onlarla istişare ediyordu. O, Risalet gibi çok ağır bir sorumluluğu yüklenmesine, her daim ibadet ve davetin işleriyle meşgul olmasına, hem bir devlet başkanı hem de bir ordu komutanı, hem de insanlar arasında yükü ve meşguliyeti en ağır kimse olmasına rağmen asla ailesini ihmal etmiyordu. Onun aile hayatı bizler için en güzel örnek ve nasihattır. Sizin en hayırlınız ehline, ailesine en iyi davranandır. Ben aranızda ehline en iyi davranan kişiyim. Ebeveynin rolü ve çocukların eğitimi. Eşler arasındaki hakların ve görevlerin yerine getirilmesi, huzurlu bir aile yaşantısının yanı sıra çocukların yetiştirilmesi toplumun korunması için önemlidir. Evladını kendine, ailesine ve topluma faydalı, şahsiyetli bir kişilik olarak yetiştirebilmek dünyanın her yerinde ebeveynin en önemli hedefidir. Bu hedef, Müslüman anne baba için çok daha ayrı bir öneme sahiptir. Zira Müslüman anne baba, iman ettiği yaşam tarzının bir parçası olarak evladını sadece dünya hayatına değil, ahiret hayatına da hazırlar. Bu, peygamberlerin amacı ve duasıdır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Onlar, Rabbimiz, bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsan et ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder yap, derler. Müslüman anne baba, Allah'a karşı gelmekten sakınan, ilmi ve hikmeti öğreten, öğrendikleriyle amel edebilecek şahsiyetli nesiller yetiştirebilmek için çocuklarını terbiye etmelidir. Terbiye kelimesi, Rab kelimesinden türemiştir. Terbiye, insan eğitimi ile Rab arasında bağlantı kurmaktır. İnsanın her halinde, her söz ve davranışında Rabbi ile bağ kurmasını sağlamak, her şeyi Rabbinin rızası için yapmaya gaye edinen nesiller yetiştirebilmektir. Bundan dolayı hem İslami bir terim olan hem de Rabbimizle ilişkimizi daima canlı tutan terbiye olmadan eğitimin olması mümkün değildir. Anne ve baba, çocuğunu İslam şahsiyetine sahip bir kişi olarak yetiştirme bilincine sahip olmalı ve bunun için ne gerekiyorsa da yapmalıdır. Zira çocuklarını İslam'a göre yetiştirmek, ebeveynlerin çocuklarına karşı en önemli vazifesidir. Bu şekilde bir eğitim, nesillerin korunması için elzemdir. Aksi halde çocuklarımız suç ve günaha bulaşacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, çocukların karıştığı olay sayısı 2020 yılına göre 2021 yılında %10,8 oranında artarak 494.319 oldu. 2021 yılında kanunlarda suç olarak tamamlanan bir fiili işlediği iddiasıyla güvenlik birimlerine getirilen çocukların sayısı da 2020 yılına göre %16,57 oranında artarak 132.943'e yükseldi. Aile kaledir ve İslam ile korunur. Yukarıda kısaca özetlediğimiz bu vahim durumun mimarları hala demokrasi, daha fazla hak ve özgürlük vaat ediyorlar. Ne ibret alıyorlar ne de düşünüyorlar. Daha fazla özgürlük ve çağdaşlık adına muhtemelen bundan sonraki planları arasında evlilikleri zorlaştıracak, boşanmaları artıracak, yasal düzenlemeler yapmak, eşcinsel evlilikleri yasal hale getirmek, reklam, dizi ve filmler yoluyla daha da yaygınlaştırmak, cinsiyet değişim ameliyatlarını sosyal güvenlik kurumları güvencesine almak, LGBT'li sapıklara sınavsız devlet memurluğu hakkı tanımak, saatlik ev ve otellere ruhsat vermek, kürtaj hastaneleri açmak ve ücretsiz hizmet vermek, tuvaletlere kadar tüm kadın erkek ayrımlarını kaldırmak, kedi köpeklerin çocuk edinilmesini sağlamak ve benzeri olabilir. Keşmekeşliği güçlendiren, istikrarlı toplumun parçalanmasına ve Allah'ın erkek ile kadın arasında olmasını istediği sevgi ilişkisinin yıkılmasına yol açan, Batı dünyasında ve dünyanın dört bir tarafında uygulanan, Batı'nın bireyci, özgürlükçü ve eşitlikçi batıl fikirleri ve kanunlarıdır. Aile ile ilgili bütün sorunların köklü çözümü hiç şüphesiz İslam'ın hükümlerindedir. İslam, evlilikle ilgili şer'i hükümlerle sorumsuz birlikteliklerden uzak bir şekilde kadın ile erkeğin bir arada bulunmasını, genel şer'i hükümlerle de kadın ve erkeğin insani ilişkilerini düzenler. Böylece laikliğin, şahsi özgürlüğün ve bugünkü medya özgürlüğünün yaydığı rezillik yerine topluma safiyet, iffet ve izzet hakim olur. Bu konudaki şer'i hükümler uygulanmalıdır. İslam, erken evlenmeyi teşvik ederek erkek ve kadındaki birbirine karşı olan fıtri meyilleri doğru bir doyuma yönlendirmiş, hem erkeği hem de kadını aile kalesi içerisinde koruma altına almıştır. Çünkü evlilik hayatı huzur hayatıdır. Kadınla erkeğin yaşamı, dostluk yaşamıdır. Erkeğin hanımı üzerindeki otoritesi, gözetim otoritesidir. Eşine itaat, kadın üzerine farzdır. Yaşadığı çevreye göre hanımının nafakası ve ihtiyaçlarını karşılamak erkeğe farzdır. Bakıma muhtaç oldukları müddetçe çocuklara bakmak, ister Müslüman isterse gayrimüslim olsun kadına vaciptir ve onun hakkıdır. Erkeklere verilen haklar kadınlara da verilir. Erkeklere yüklenen yükümlülükler kadınlara da yüklenir. Dolayısıyla erkeğin ticaret, ziraat ve sanayi işlerine katılma, muamelat ve akitlerde bulunma, her türlü mülke sahip olma hakkı olduğu gibi kadının da vardır. Kadın ve erkek kendi başına veya başkasıyla ortak olarak malını çoğaltabilirken, hayat işlerinin hepsine bizzat katılabilir. İşte bu hükümler, evlilikte huzur ve mutluluğun garantisi ve evliliğin devamlılığı için ilahi ölçülerdir. Evlilik, kişiyi zinadan korur. İnsan neslinin devamını sağlar. Nikah, kadın ve erkeği bütün kötülüklerden koruyan en etkili zırhtır. Fıtri ve sosyal olarak insanın huzura ermesi ve namusunu koruyarak neslini devam ettirebilmesi evliliğe, toplumun ıslahı ise devam eden aile hayatına bağlıdır. Bunun için kadın veya erkeğin harama bakmaktan gözlerini sakınmaları, evlenmeleri, evlenmek için imkan bulamayan kimselerin iffetli davranmaları, kadının ve erkeğin şer'i tesettür ile örtünmesi, halvetin ve hayasızlığın yasaklanması şarttır. Nikahsız kurulan ilişkiler toplumu yozlaştırır, aile mefhumunu yıkar. Bunun için evliliğin önündeki bütün engeller kaldırılmalı, devlet eliyle teşvik edecek çalışmalar yapılmalı, evlilikle ilgili eğitim destekleri verilmeli, imkanı olmayanlara evlilik yardımları yapılmalıdır. Böylece aile ve toplum korunacaktır.